Müsait bir yerde inebilir miyim? Karın kara kaşlı.
Ayrım 13.
Düşler neden kırılır? Bazen düşü kuran dürüsttür de, düşe dahil edilen aldatır. Düş bir oyundur. Güvenir, paylaşırsınız. Paylaştıkça zenginleşeceği söylenmiştir size. İnanırsınız. Karşınızdakinin de sizin kadar istekli, sizin kadar inançlı olduğuna inanırsınız. Oysa bazen takım arkadaşınızın inançlı değil. Takım arkadaşınız inançlı değil, inandırıcıdır yalnızca. Düşün, tam da vazgeçilemeyecek kadar gerçek olduğu bir anda mızıkçılığı tutar, çeker, gider. Kırılan düşler cam parçaları olarak yağar üzerinize. Oyun biter. Kendimi azalmış hissediyorum ve bu azlık hissini yaşamaktan sıkıldım. Bunu yaşamın o çoğaltıcı yapısına hakaret sayıyorum. Yaşamın sonsuzluğuna lafım olmaz. Hiçbir zaman yaşama mucizesini, o eşsiz pınardaki gizli olasılıklar bereketini inkar etmedim. Ama tersine sonsuz kaynağı içimde taşıdım. Ama yaşadıklarım yüreğime çok, yaşamıma az geldiyse hayat buna ne yapsın? Anahtarsızca kilitlendim. Çözümsüzce düğümlendimse hangi çilingir, hangi alim gelip beni kurtarsın? Hem sonra öyle bir şey yok. Gelip birinin seni kurtarması. Ben kurtardım çok ve o yüzden de yoruldum zaten bu kadar. Bir nevi yokluk terbiyesinin son dersi oldun sen. Bir anda her şeyin yok olabileceğini biliyorum. Hesap soracak fırsat kalmıyor. İnsan yokluğa niye yoksun diyemez ya. Kendimin sonuna kadar geldim, dayandım. Bazen söz tükenir. Gözlerimi anlatamam. Kalan. Yalnız olunmayan bir tek başınalıkta teninin kokusunu duyuyorum parmak uçlarımda. Bir türlü dibe çökmesine izin verilmeyen tortu kaplıyor ortalığı. Durmadan ters yüz edilen oyuncakların yanar döner yıldızları, boncukları, sonrası çorap söküğü, suretimde gezinen gölgesi, dokulaşan, tabulaşan sözleri, koyulaşan gözleri. Ruh minem çatlayacak. Ruh istiflenir mi? İlk zaman isyanlarıydı bunlar. Hepsinden tek tek geçmek gerekti. Geriye kendimin ta kendisi kaldı. Ruh minem de dayanıklı çıktı. Çatlamadı. Bir noktada artık anımsayamadım seni. İnsan kendini de anımsayarak yaşamaz ki. Seni kendim bilmek, seni kendimden bilmek pek anlatılır tarafı olan bir durum değil. Şimdi ikimiz de daha azız demiştin sen de. Tuhaf bir bedel ödedik. Keşke kavga edebilseydik, birbirimize yüzüne bir daha bakamaz hale gelseydik diye dua ettiğim oldu. Ne yalan söyleyeyim. Acım çok tazeydi. Onunla nasıl başa çıkacağımı bilmiyordum. Sonra bir an geldi, kendimden vazgeçince o kendime ilmek ilmek işte senden de geçebileceğimi gördüm. O gün bugün ben değilim ve iyiyim. Her yerde karşıma çıkıyorsun, sanki özel ayarlanmışsın gibi dedin o zor günlerde. Günlerin ikimiz için de zor oluşunun işimizi hiç de kolaylaştırmadığı günlerde. Eski zaman tablolarından, küçük bir kızın fotoğrafından, yoldan geçen bir kadının uçuşan saçlarından, solgunluğundan beliriyormuşum. O şiirdeki gibi dedin. İçime bir şey battı. Şiirimdeki gibi. Yazdığım, yazabildiğim bir dünyadaki gibi. Artık sürgününde kaldım. Bir resimde ben. Eski zaman yüzlü bir kadındım. En çok tablolara yakışan. Elimdeki harflerle kurardım dünyayı. Hep yanlış istikamette ve sürgün kendi zamanından. Mutlu olmak iş değil. Hadi tehlikeli olalım demiştim sana. Umudun adı sevdanın soyadıydım. Harflerden yuva kurmaya çalışan. Bir rüzgarla savruldu yazdıklarım. Artık ne adım var ne soyadım. Elimde kendimden fazlası kalmadı. Sen var resimlerden sev beni. Hayır, kalmadı aslında. Böyle işte. Şimdi artık dindim. Katlanamadıklarımı kabullendim. Bana uymayan gerçekler niyetine. Başka türlü düşlemiştim dünyayı. Hepsi bu. Elimde bu şiirler kaldı. Tıpkı bir dükkanı tasfiye ederken maliyetine satıp da elden çıkarmaya çalıştığın mallar gibi. Mutluluktan, hüzünden, her neden olursa olsun delirdiğim tüm anlarda bir köşeye çekilir, öz suyumu damıtırdım şiirin billur damlalarına. Bunu yapabildikçe yeniden delirebilmeye alan açılırdı ve delirmenin bir erdemi, bir anlamı olurdu kendi içinde. Şimdi istesem de olmuyor. Artık delirecek bir şey kalmadı. Akıtacak bir şey de kalmadı. Daire kendini tamamladı. Başı, sonu bir oldu. Ya da başsız ve sonsuz oldu. Sonsuz bir şimdi de döneniyor kendince zaman. Ve hep gıyabımda. Öyle biliyorum. Rüyamdaki adam vapurda katilinden kaçıyordu. Bilinmezlikte herkes katildi. Ama o, kurban olmanın içgüdüsüyle herkesten kaçıp katiline koştu. Sırtından tabancayla öldürülmeye. Benim battaniyem vardı. Öldüğüme emin olana dek çekiştirip durduğum. Ağzı vurdu dili, sesi, sözü. Gözleri tavandaydı. Yere bastım. Mide bulantısı ve bacakların kesilmesiydi ölüm. Kusma, adım at, git diyordu içimdeki zorba. Artık gereklilik kipinde akıyordu. Tılsımını dökmüş anlarım. Suyun yüzeyindeki o kızın bedeli sürükleniyordu. Resimde yosunlarla ve çiçeklerle birlikte. Gözleri açıktı, bakışları gökyüzündeydi. Kimseleri göremedi. Mezarlığı dolaşmıştım. Yokuş üstü kendi mezarımın hayaliyle. Üzerinde mavi mine çiçekleri, beyaz papatyalar ve kırmızı gelincikler olacaktı. Ölümümü görmüştüm. Güneşli bir bahar gününde. Birdenbire, hatta gereksizce duruyordu kalbim. Sevilesi kalbim. Yere göğe bakacak zaman olmuyordu. Ölümüm geç kalmanın utancıyla geliyordu soluk soluğa. Soluksuz bırakmaya. Ya da küçük bir şişeden kağıtlar çıkarıyordum. Söz taşları. Hap niyetine yutuyordum onları. Bolca beyaz şarapla. Hep aynı lehçe şarkı çalıyordu. Rüyamdaki adam denize düşüyordu vurulunca. Kız hep sürükleniyordu yosunlarla. Gelinciklere dokunan ziyaretçi baka kalıyordu elinde kalan yapraklara. Esnaf koşuyordu yıkıldığım yerden beni kaldırmaya. Şişeyi salladıkça topaklar dökülüyordu avucuma. Ağzımı arıyordum ya da battaniyeyi sıyırıyordum. Katilim sarıldığında bana. Üzerine bile yıkılamıyordum. Öyle bilince rüyamdaki adamı da anlar oldum. Çember kendine döndü. Birkaç şekil örmek varmış daha yaşarken. Geçtim hepsinden idman niyetine. Her yaşam olasılığını içimden geçirdim. Yaşamadığım ölüm, ölmediğim yaşam kalmadı. Yok oluşu deneyimlemek bazen var olabilmenin tek seçeneği oldu. Tuhaf geliyor kulağa ama sen anlarsın beni. Zaten her şey bu kadar. Sen anlarsın diyebilişimden geldi başıma. Sonrası da şuna dönüştü. Anlarsın da nasıl yaparsın? Hiç mi başka türlü yapamazsın? Neyse boş ver. Bu noktalarda diretemeyecek kadar uzun zaman geçti aradan. Ben artık başkalarının yazdıklarıyla tasdik ve teselli buluyorum. Ne zamandır en yakınım şairler ile yazarlar. Çevremdeki insanlar bir bir hortluğa dönüşürken ben aidiyeti, bir kısmı da çoktan ölmüş bu yazı insanlarını da inşa ettim. Başkalarıyla hiç hissedemediğim şekilde bir kavim duygusu veriyorlar bana. Kökenimi onlardan biliyorum. Ne güzeldi o gün. Üniversitenin bahçesinde çimlere serilmiştim. Toprak da tıpkı su gibi içimdeki elektriği akıtmış, en mutlu özümle baş başa bırakmıştı beni. Hiç tekin olmayan bir bahar günüydü. Tekin olmayan bahar günlerini herkes tanır o keskin tazelikteki kokusundan. Hatta bir yağmur sonrasıydı. Öyle çisil çisil yağan, damlaların denizin yüzeyindeki toplu iğne darbelerinin duyulduğu bir bahar yağmurunun ertesidir. Yapraklarla fosforlu bir ışıltı gelir. Bir yerlere sığmaz olursun. Bir garip ürperti sarar tenini. tüylerini ve o tüylerin altında öyle serili verilmiş duran aşkın çıkar ortaya. Aşkın bir başkasıyla değil, basbayağı senin içinden çıktığını keşfettiğin bir gündür. Her şeye muktedir hissettiğin. Ve huzur gelir çatar. Yavaş yavaş girer içine. Elindeki süpürgeyle bir güzel temizler acı kırıntılarını. Kırgınlık tortularını, özlem bulutlarını, belirsizlik dumanlarını. İçin temizlenir. Sonrası bildik hikaye yine. Bir teslim oluş çelişkiye. Odie tamo, quaeret faciam, fortasse requiris, nescio sed fieri sentio et ex curior. Bir nevi şifre gibi tekrarlıyorum. Catullus'un çağlar öncesinden gelen sözlerini. Nefret ediyorum ve seviyorum. Neden diye sorarsan bilmiyorum. Böyle geçiyor içimden ve kahroluyorum. Böyle bir mucizeye rastladığımda derin bir nefes alıyorum. İçim hafifliyor bir anlığına. Biliyorum ki bu kainatta beni bir işiten var. Bana sen yalnız değilsin diyen var. Dua ediyorum minnetle. Ama insanım işte, evliya değil. Sonunda yenik düşüyorum yine. Kime yenik düşüyorsun diyeceksin. Bak ben de kazanmadım ki diye isyan edeceksin belki. İyi de birinin kendini yenik hissetmesi için ille de zafer çığlıkları atan bir rakibi olması gerekmiyor. Bu daha ziyade hayatın sunduğu bir dersi layıkıyla başaramamış olmak gibi bir şey. Bana pek ağır geldi bu müfredat. Hoş, bendeki bu arıza çocukluktan miras. Hiç anlatmış mıydım bilmem. Artık kime neyi söylediğimi karıştırıyorum. Çocukken, küçücük bir kızken bir ağacım vardı. Başkalarına göre sıradan bir çınar ağacıydı o. Öyle diyorlardı. Ama kimin umurunda? Başkalarına göre bildik olan pek çok şey benim için tılsımlıydı. Ağacın gövdesine iyice bir yaslanıp kollarımın yetişebildiği kadarını kavrardım. Alnımı o derin çizgili kütüğe yasladığımda o da dallarını uzatıp sıkıca sarardı beni. İnsana sarılır gibi sarılırdım kalın gövdesine. En sevdiklerime de hep bir ağaca sarılır gibi kocaman sarıldım. Hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yapardı büyülü ağaç. Hiç bıkmadan dinlerdi beni. Onunla dertleşir, oyunlar oynardım. O benim sırdaşımdı. Sorduğum sorulara yanıt verir, yaptığım şakalara yapraklarını hışırdata hışırdata gülerdi. Altındaki çimler gölgeli bir yatak olurdu yorulduğumda. Bazen de babamın yaptığı halattan salıncakta sallanırdım. Yazık ki en iyi arkadaşım ağacımı hiç sevmiyordu. Kendisine rakip bellemişti onu. Devamlı onunla konuşuyorsun. Herhalde sohbeti benimkinden keyifli, dedi bir gün hırsla. Saçmalama diye gülümsedim. Senin yerin ayrı. Ağacımla kavga bile edemeyiz böyle. Bir şakayla havayı yumuşatmak istemiştim aklımca. Ama olmadı. Yok bir de kavga etseydin, diye yükseldi hınç dolu, tanıdık ama bir o kadar da yabancı ses. Sana hiç söylemediler mi? Cansız şeylerle tek başına konuşana deli derler. Ateş ve buz. Yakar topta hızla üzerime gelen topu karnıma yemiş gibi hissetmiştim. Topu göremiyordum ama acı karnımın ortasından yukarılara ta boğazıma kadar çıkıyordu. İçim yanıyordu ateş gibi. Hiçbir şey diyemedim. Bir an için ağacım gibi dimdik kala kaldım. Kollarım ve bacaklarım donmuştu sanki. Buz gibi. Sonra birden bir ayağım olduğunu, yürüyebileceğimi, koşabileceğimi, uzaklara, çok uzaklara gidebileceğimi hatırladım. Öyle yaptım. Anlatamadım. Başkalarının yanında ağlayamadım da. Sanki sözcükler bitmişti. Ya da daha öğrenmediğim sözcükler vardı da yaşadıklarımı konuşamıyordum. Derken arkadaşım çıka geldi. Çocukken hala güzeliz ne de olsa. Kalbini kırmak istedim. O yüzden öyle konuştum, dedi kısık bir sesle. Başını biraz kaldırdı. Ama sonra seni öyle görünce benim de kalbim acıdı. Yumruğunu göğsüne bastırmıştı. Seni çok seviyorum. Ağacın senin için benden daha önemli olmasına kızdım. Hepsi bu. Yumruk taze bir gonca gibi açılıp yeniden küçücük bir ele dönüştü. Sonra da aşağı düştü. O küçük eli tuttum. O küçük başı kaldırdım. Eğer isteseydin bu ağacı da seninle paylaşırdım, dedim usulca. O yalnızca benim değil. Görebiliyorsan senin de ağacın. Hem o zaman çok daha güzel olurdu her şey, dedim. Mutlu son mu diyorsun? Hadi canım sen de. Hayattan bahsediyoruz. Mutluluğumuz uzun sürmedi. Arkadaşım başka bir mahalleye taşındı. Sonra bir gün pat diye o ağacımı kestiler. Boşluğunu gördüğüm ilk an nefesim kesilmişti. Gerçek işte böyle bir şey. Şimşek gibi anlık. Bir görünüp bir iten yatsınmaz bir ışık. Sonra iki ayağım olduğunu, yürüyebileceğimi, koşabileceğimi, uzaklara, çok uzaklara gidebileceğimi hatırladım. Öyle yaptım. Çocukluğuma çok şey borçluyum. Yetişkin halimle beni inanılmaz acılara yönlendirmesi kaçınılmaz gözüken pek çok acıdan beni bir tek çocukluğum korudu.
Ayrım sonu.